Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında tekrar birlikteyiz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mart 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Gönül Dergahı'ndan Hikmetler bölümünde Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Her Medeniyet Kendi İnsan Tipini Yetiştirir 1 başlıklı yazıyı sunacağız. İslam sosyoloğu ve tarihçisi olan İbn Haldun, devletlerin yükseliş ve alçalışları hakkında üzerinde durduğu coğrafi sebeplerin yanında hemen hemen akla gelebilecek diğer bütün amilleri de ortaya koymuştur. İbn Haldun, İslami eserler arasında klasik bir mahiyet arz eden Mukaddime adlı eserinde bir milletin fiziki ve maddi kuvvet ve kudreti kadar onların ahlak ve iman gibi manevi temellerini de uzun uzun tahlil etmiştir. Neticede devletlerdeki doğumla ölüm arasındaki müddetin uzunluk veya kısalığı hususunda ilk sırayı manevi faktörlerin teşkil ettiğini, daha o zamandan hayret verici bir dirayetle görüp tespit etmiştir. Nitekim tarafsız bir şekilde değerlendirildiğinde, milletlerin hayat ve ölümünde manevi şartların ne kadar ehemmiyetli bir rol oynadığını müşahede etmek pek de zor değildir. Biz de burada Osmanlı Devleti'nin 6 asır devamını sağlayan iman, ahlak ve bunların eseri olan muhteşem ve mükemmel içtimai yapının üzerinde durmak istiyoruz. Zira Osmanlı'yı cihan şumul yapan, onun şaşalı fetihlerini ve asırlarca devam eden sarsılmaz otoritesini besleyen manevi kaynağı bir nebze tahlil etmemizin zaruri olduğu inancındayız. Bu sebeple üstelik bu keyfiyetin şahidi olarak yerli insanlardan ziyade bir takım insaf ehli yabancılar tercih etmek yolunu tutuyoruz. Zira asıl fazilet düşmanın bile ikrar ve itirafa mecbur kaldığı fazilettir. Ayrıca Osmanlıların kendilerinden şahitler gösterirse, belki taraftarlık ve hissilik gibi bir ithama maruz kalınabileceğinden, biz bilhassa yabancıları tercih etmiş bulunmaktayız. İşte ecdadı izzetli kılan meziyetlere dair insaf ehli bazı batılıların itiraf mahiyetindeki bir kısım müşahedeleri. Hayrat ve hasenat. Ecdadımız idaresi altında bulundurduğu geniş coğrafyada ırk ve mezhep farkına bakmamış, yaratanın kulu olarak Müslim veya gayrimüslim herkesin istifade edebileceği hayrat ve hasenat müesseseleri tesis etmiştir. Nitekim camiler, medreseler, hastahaneler, hanlar, kervansaraylar, bentler, çeşmeler, sebiller, sarnıçlar, kuyular, köprüler, yollar, kaldırımlar, imarethaneler vesaire hizmetler Allah rızası gayesiyle pek mükemmel ve çaplı bir şekilde yürütülmüştür. Bu cümleden olarak, yaz sıcaklarında çeşme ve sebillerde karla soğutulmuş su vermek, hanlar ve kervansaraylarda yolcuları 3 gün ücretsiz misafir etmek, imarethanelerde muhtaçlara her öğün yemek ikram etmek, borç yüzünden hapsedilmiş olanların borçlarını ödeyerek onları mahkumiyetten kurtarmak, ölen fakir kimselerin borçlarını ödemek, ihtiyaçlarını söylemekten utanan muhtaçlara itibarlarını zedelemeden gizlice yardım etmek, köle ve cariye azat etmek, bu ibadet Osmanlı'da adeta bir anane halindeydi. Yangınlarda evi yananlardan fakir kimselerin evlerini bedelsiz inşa ettirmek gibi yüce İslam ahlakının ulvi bir semeresi olan faaliyetler calibi dikkattir. Yalnız İstanbul'da hayrat eseri olarak 417 kervansaray, 5935 çeşme ve 515 halk mektebinin yapılması bu hususta ulaşılan müstesna seviyeyi ifade etmeye kafidir. Ayrıca Osmanlı'da hayrat ve hasenat yalnız insanları değil, hayvanlar ve nebatları dahi içine alır. Nitekim sokak köpekleri ve kedileri beldenin belli semtlerinde et ve ciğer dağıtılarak beslenmiştir. Diğer taraftan toplumun akciğerleri olan ağaçların, hatta meyvesiz ve az yapraklı olanlarına varıncaya kadar sulanması için vakıflar tesis edildiği de bilinen bir gerçektir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın "Ormanlarımdan yaş bir dal kesenin başını keserim" sözü meşhurdur. Bu yüksek ahlaki meziyetler bütün dünyanın gözlerini kamaştırmış, muhtelif sebeplerle bizleri sevmeyen batılı seyyah ve müdekkikleri dahi asırlar boyunca hayretler içinde bırakmıştır. Bunlardan biri olan Villemont'un kervansaraylardan bahsettiği eserindeki şu kayıt bu gerçeğin açık bir ifadesidir. Ziyaret ettiğim hana tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyanlarda kabul edilip 3 gün müddetle iaşeleri temin edilmektedir. Çünkü Osmanlı'daki bu hayrat din farkına bakılmaksızın bütün insanlara şamildir. Bu misafirhaneler bazen çok uzaklardan getirilen suların akıtılması için tesis edilen müteaddit çeşmelerle müzeyyendir. Misafirlerin atları içinse büyük ahırlar bulunmaktadır. Ayrıca bu imaretlere ilaveten şehirlerde ve yol boylarında her şahsa kapıları daima açık duran ve kervansaray denilen misafirhaneler vardır. Hayretle müşahede ettim ki Osmanlıların bazıları hayrat olarak yol boylarına susuz yolcular için çeşmeler, bazıları da şehirlerde sokaklardan gelip geçenler için sebiller yaptırıyor. Bunların başına devlet dairelerinde olduğu gibi aylıklı memurlar konuluyor ki vazifeleri isteyenlere su vermektir. Yine bu hayrat ve hasenat ruhu kiminin nehirler üzerine köprüler yaptırmasına, kiminin de yolları tesfiye, temizletme ve kaldırım döşetme hizmetlerini kendiliğinden ve severek ifasına vesile oluyor. Bütün bunlardan daha fevkalade ve takdire şayan olanı da yapılan bu binalarda banilere ait hiçbir hodbinliğin görülmemesidir. Sıradan fertlerin yaptığı sadakalar da aynı nispette dindaranedir. Zenginler hapishanelere de uğruyor ve borç yüzünden mahkum edilmiş mahzun biçarelere yardımcı oluyorlardı. Comte de Marsigli'de devleti âliyede müşahede ettiği hayrat ve hasenat hizmetlerini şöyle anlatır. Türkler mali imkanlara sahip oldukları zaman camiler, çeşmeler, köprüler ve han denilen misafirhaneler yaptırmayı itiyat edinmişlerdir. Bunların masraflarının temini için de vakıflar tesis ederler. Ayrıca neslin tahsili için büyük şehirlerde medrese ve mektepler yaptırırlar. Buralarda başta dini olmak üzere birçok ilim tedris edilir. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin "Her Medeniyet Kendi İnsan Tipini Yetiştirir" bir başlıklı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler bölümündeki yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla Sesli Dergi'ye devam ediyoruz. Genç Dergisi'nin Mart 2018 sayısından şimdi de Salih Yüzgenç'in "Tecrübe Konuşuyor" köşesindeki "Her Birimiz Birer Ayetiz" başlıklı yazısını sunacağız. Uluslararası Genç Derneği'nde 2 yıllık periyoda yaydığımız genç buluşmalar, aldığımız notların vesilesiyle bu sayfalardan sizlerle buluşuyor. Özel halkalarda, özel birliktelikler olsun maksadıyla bir araya gelirken, Genç Dergi'den sizlere de ulaşacağını en başta hayal etmemiştik ama gelen geri dönüşlerden görüyoruz ki, hamdolsun akıbeti hayır, tesiri güzel bir hal aldı bu sayfaların. Yardımcı doçent doktor Adem Ergül hocamızı ağırladığımız birliktelik de her şeyiyle hem hayra hem de güzelliklere davet etti. Notları paylaşıyoruz. Buraya gelmeden önce düşündüm. Hayatımdan söz etmek, şunları bunları yaşadım demek ne kadar doğru olur diye. Ama şu var, her birimiz birer ayetiz. Her birimizin üzerinde Allah'ın tecellisi var. Hayatlarımızı anlatmak Allah'ın bizi yarattığı gerekçesiyle çok güzel. Bu yüzden aslında herkes hayatını anlatabilir. Bu buluşmalar kopyalanması gereken bir proje. Dinleyiciler için olduğu kadar bizim için de çok istifadeli oluyor. Emeği geçen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çocukluğumdan başlayalım. Küçüklüğümüzün özellikle yaz dönemlerinde çobanlık yapardık. Hayvanlarla tabiatta buluşurduk. Bağ bekçiliği yapar, tarlada çalışırdık. O günler ne çok şey katmış ruhumuza. Zamanla anladık bunu. Teknoloji şimdiki gibi değildi eskiden. 70'lerde siyah beyaz televizyon vardı bildiğimiz. Maalesef okumaya teveccüh de yoktu o dönemlerde. Bizi teşvik eden bir unsur da yoktu. Bir Celal hocamız vardı. Onun babamı ikna etmesiyle okuma yolculuğum başlamış oldu. Yatağımızı, yorganımızı aldık, Akşehir'deki bir Kur'an kursuna gittik. Kursta kalmaya başladıktan sonra yaklaşık 3 hafta boyunca neredeyse hep ağladık. İlk defa evimden ayrılmıştım tabii. Özlemiştim ailemi. Belki korku da vardı doğal olarak. Sonra babam geldi, aldı götürdü beni evimize. Kurstan dönünce babamın yanında çıraklık yapmaya başladım. Babam usta bir terziydi. Çalışırken orta parmağımızı bağlardık. O günlerden kalma. Şimdi de harika dikiş yaparım. Düğme, sökük vesaire elimden her türlüsü gelir. Terzi dükkanında çıraklığa devam ederken babam bir gün bana biraz sert çıktı. 12 yaşında evden kaçtım. Koşarak ve yürüyerek Konya'ya kadar gitmişim. Sonra bir de baktım ki kocaman şehir, kimseyi tanımıyorum. Korkmaya başladım doğal olarak. Babamlar da benim olmadığımı fark edince peşime düşmüşler. Yolda beni koşarken görenler Konya'ya gittiğimi söylemişler. Konya'da babamla buluştuk, sarıldık. İkimiz de ağladık. Evden kaçma olayım üzerine babam okumak mı istiyorsun dedi. Ben de evet deyince İmam Hatip'te okumaya başladım. O dönemde köyümüzden bazıları İmam Hatip'leri Deccal'in ordusu diye tanımlıyorlardı. Farklı farklı dengeler vardı yani çevremizde. 13-14 yaşındayken köyümüzdeki gençleri teşvik ediyordum okumaları için. Bu yüzden de mesuliyet hissederek çok kitap okudum. O yaşta Sami Efendi'nin külliyatını okuyup bitirmiştim. İmam Hatip Lisesi'nde tahsilime devam ederken üst sınıflardaki abilerimizin delaletleriyle sohbetlere başladık. Yine o dönemde Milli Türk Talebe Birliği gibi merkezlerdeki eğitimlere katıldım. Ziyaret feyzini çok özel görüyorum. Hüsnü zanla bunu yapmak çok önemli. Elimizden geldiğince bu anlayışla ziyaretlerde bulundum. İstanbul'da ilk yol tarifimi sormam çok ilginç oldu. Üsküdar'daki Karadağ Camii'nin önündeki çakmakçı güzel bir ayar verdi bana. Ben direkt falan yere nasıl giderim deyince, ''Oğlum sen hangi ormandan geldin? Bir şey soracağın zaman önce affedersin denir.'' dedi. Tabii ben şok oldum ve affedersiniz diyerek yineledim sorumu. Unutamam o anı. İlim Yayma'nın vefa yurdunda kalmaya başladım. Emin Saraç hocayla haftada 2 gün ders yapıyorduk. Pazartesi günleri de başka ders oluyordu. Çarşamba günleri Şehzadebaşı Camii'ne giderdik. Bir de o sıra hafızlığa başlamıştım. Doğru bir planlama yapsaydım hafızlığımı tamamlayabilirdim. Cüzlerden 8'er sayfa kalmıştı sadece. Nasip olmadı. Okula gidip gelirken yolda kitap okurdum. Asım Köksal'ın İslam tarihini yolda okumuştum. Üniversitedeyken Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi evimizin ev abisiydi. Şahsiyetine, hizmet gayretine ve nezaketine hayrandık. 10 kişi kalıyorduk evde. Süper bir ortam vardı. Abdullah Sert abi de sohbet yapardı. Abdullah Sert abi kendini çok geliştirmiş bir insan. Hayranlıkla izlerdik onu. Hala da öyledir. Lisedeyken her ay 5 dergiyi takip edip okurmuş. Öğrenci evinde kalırken evimizde olan sohbetlere çok özenirdik. Bir şeye ne kadar değer verirseniz Allah o kadar kalbinizi açıyor. Mısır çarşısından gül yağı alırdık. Çeşit çeşit masa örtülerimiz olurdu. Her hafta değiştirirdik. Evimizde sohbet olduğunda veya misafir geldiğinde kapıdaki ayakkabıları boyardık. Misafirlerimiz evden çıkınca tertemiz ayakkabılarını görüp çok memnun olurdu. Abdullah Sert abi bizi sohbetlere götürürdü. Akşam dönüşte de arabasıyla evimize kadar bırakırdı. Bu ilişki bizi çok etkilerdi. Muhabbetimizi artırırdı. Öğrencilik döneminde kaldığımız Hüdayi evleri hem tekke hem de medrese oldu bize. Şahsiyetimizi şekillendirdi. Vakıfta merhum Fahrettin Timlikli abi, Hasan Kamil Yılmaz hoca ve Osman Nuri Topbaş hoca efendi bizzat kendileri de çalışırdı. Kurban bayramında kurban keserlerdi. Bizzat kendileri parçalarlardı etleri. Her gencin bir abiyi olmalı. Bunu bir usta-çırak ilişkisi bağlamıyla yapmak lazım. Herkes kendi meşrebine uygun bir yol bulmalı. Vakıflar ve sivil toplum kuruluşları, derneklerde yetişen insanlar, kamuya veya özel bir kuruma geçtiklerinde merkez insana kolay dönüşebiliyor. Buralarda dokunduğunuz her şeyden besleniyorsunuz. Manevi gelişimde seyri sülük zaruridir. Müthiş bir metottur bu. Manevi deryadaki akıntı seni güzelliklere götürür. Hayatı değerler merkezli planlamak lazım. Her şeye hayır demek doğru değil ama kendine bir önemli sıralaması yapmalısın. Evet, Adem Ergül'ün Genç Dergisi'nin Genç Buluşmalar programında yaptığı sohbetten çıkarılan notları paylaştık. Salih Yüzkenç'in kaleminden değerli dinleyenler. Bu arada son olarak da Adem Ergül kimdir sorusu altında yer alanları da paylaşarak bu yazıyı noktalamış olalım. Evet, Adem Ergül 1965 Konya Karadiğin doğumlu. Çocukluk yılları köyünde, lise dönemi ise yatılı olarak Konya merkezde geçmiş. İmam Hatip ve İlahiyat mezunu olup 1989 yılından beri farklı görevlerle Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde çalışıyor. Şu an vakfın yurt içi hizmetler genel müdürü olan Ergül, evli ve 3 çocuk babası. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'ye bir başka yazıyla devam edeceğiz. Az önce yardımcı doçent doktor Adem Ergül'ün Genç Buluşmalar'da yaptığı sohbetten notları paylaştık. Şimdi de Adem Ergül'ün kendi yazısına kulak verelim. Boşluk girdap oluşturur başlığını taşıyor bu yazı. Eğitim yöneticilerine yönelik düzenlenen bir sohbet toplantısında muhterem Osman Nuri Topbaş üstadımızın şu sözü dikkatimi çekmişti. Bir insana yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi onu boş bırakmaktır. Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi faydalı şeylerle meşgul etmeye gayret edelim. Aksi halde gıybet, dedikodu ve fesada sebebiyet vermiş oluruz. Çürümenin ve fesadın başlangıcı boş kalmaktır. İmam-ı Şafii de der ki, sen kendini doğru ve güzel şeylerle, hak ve hakikatle meşgul etmeye bak. Böyle yapmazsan nefsin seni boş şeylerle meşgul edecektir. Terbiye görmemiş ham kişilikler insanı hayra değil çoğu zaman şerre ve önemsiz şeylere sürükler. Büyük hedefler ve başarılarsa avare insanların değil, çalışkan ve gayretli insanların ulaşabileceği sonuçlardır. Gayesiz bir şekilde boş boş gezip dolaşmak, havadan sudan bahsedip gereksiz laf-ı güzafla güya eş dost muhabbeti yapmak, kendini gereğinden fazla uykuya vermek, hiçbir sorumluluğun altına girmemek, insanı çürüten virüslerin üreme sebepleridir. Böylelerinin başarının haz ve lezzetinden nasibi olmayacağı için hüzün ve nedamet ateşiyle içten içe yanmak kaçınılmaz sonları olacaktır. Boş işlerle vakit geçiren kimselerin karşılaşacakları acı neticelerden bir diğeri de istidat ve kabiliyetlerinin körelmesidir. Psikolojik rahatsızlıkların ve hatta bazı hastalıkların en önemli sebeplerinden biri de yine atalet, işsizlik ve boş kalmaktır. İnsan hayatının her döneminin kendine göre zorlukları vardır. Bunlara göğüs gerilmez ve üstesinden gelmek için çalışılmazsa gözde ve gönülde bir dağ gibi büyürler ve neticede bu dağlar kişinin üzerine bir gün yıkılır. Üniversitede lisans eğitimi aldığımız dönemde özel bir yurt ortamında bir arkadaş tanıdım. Kendisi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. Sınavlar gözünü korkutmuştu. Çalışmayı bıraktı ve kendisine uykuya verdi. Ne zaman odaya girsem kendisini uyur ya da uyumaya çalışır bir vaziyette bulurdum. Neticede kendisini herkese karşı kapatmaya başladı. Avare avare yalnız başına dolaşır ve sonra tekrar kendini yatağa atardı. Gün geldi hastaneye düştü ve psikolojik tedavi almaya başladı. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla okulu bıraktığı gibi dengesini de kaybetmişti. Asrımızın en önemli hastalıklarından birisi hiç şüphesiz uyuşturucu bağımlılığıdır. Kişilerin uyuşturucu ve benzeri zararlı alışkanlıklara yönelme sebeplerinin araştırıldığı bir çalışmada boş vakitler en büyük risk alanları olarak tespit edilmiştir. Çalışma gereği duymayan aile zengini gençlerin içine düştüğü stres ve huzursuzluğun sebebi nitelikli bir meşgalelerinin olmamasıdır. Bir iş bulamamış ve işsiz kalmış insanların yüzlerindeki huzursuzluğa birçoğumuz şahit olmuşuzdur. Hayat onlar için çekilmez olmuştur. Böylelerinin cebinde para da olsa huzuru yakalamaları zordur. Bu gibi kimseler kendilerini mutlu etme adına helal haram demeden başlangıçta eğlence alemlerine yönelirler. İçki ve uyuşturucu müptelası olur ve içinden çıkılmaz bir girdaba kapılırlar. Aile hayatları bozulur, samimi arkadaşlıklar kaybolur ve nihayet yalnızlık hapishanesinin tabii mahkumu olurlar. Dünya zindanlaşır ve adeta cehenneme döner. Kurtuluş ümidi söndükçe hayatına bir şekilde son verme düşüncelerinin kurbanı bile olabilirler. Çalışan insanlar emekli olunca daha huzurlu ve neşeli günler geçirebileceklerini hayal ederler. Ancak durum zannettikleri gibi sonuçlanmaz. Kendilerini meşgul edecek faydalı bir meşgale bulamazlarsa, çok sevdikleri evlerinde, gezip dolaştıkları sokaklarında ve hatta belli bir gayeye matuf olmayan arkadaş oturmalarında bile daralır ve sıkılırlar. Okullarda bile derslerin yapılmadığı günler, başlangıçta öğrenciler için neşe kaynağı gibi görünse de, bu hal bir müddet uzun sürecek olsa sıkılmalara ve daralmalara sebebiyet verecektir. İşsizlikten ve meşguliyetsizlikten kaynaklanan sıkıntının çözümü eğlence değildir, uyku değildir. Boş boş gezip tozmak ve lüzumsuz muhabbetlere dalmak da değildir. Çözüm, kendini meşgul edecek sıhhatli bir meşgale bulmaktır. Hem kendine ve hem de topluma fayda sağlayacak nitelikli meşgaleler. En büyük gençlik havuzlarından birisi hiç şüphesiz askerlik eğitim alanlarıdır. Buralarda gençlik yıllarının en dinamik dönemlerini yaşayan kimseler toplanır. 2000 yıllık güçlü bir geleneğe sahip olan ordumuzun eğitim havzalarında dikkat edilirse hiçbir boşluğa ve gayesiz serbestliğe fırsat verilmez. Kimilerine anlamsız gelse de yaptırılan eğitim, vazife ve faaliyetler esasen askeri boş bırakmama maksatlıdır. Aksi halde kavgalar, dedikodular ve belki de isyanların ardı arkası kesilmez. Vesveselere ve anlamsız düşüncelere dalıp psikolojik hastalıklara müptela olurlar. Topluma ve insanlığa faydalı olacak iş imkanları ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek en önemli hayır yollarından biridir. Bedenleri, zihinleri ve gönülleri boş bırakmamalıdır. Boş bırakılan her alan hiçbir zaman boş kalmayacak, belki zararlı meşgalelerle ve iç kuruntularıyla doldurulacaktır. Durgun su durduğu yerde temizliğini koruyamayacak ve zamanla kokuşacaktır. Öyleyse harekette bereket vardır. Bir işsize iş bulmak, ona aş vermekten çok daha üstün bir ihsan ve ikram sayılır. Boşluklar ne kadar doldurulursa, insanın ve toplumun hayatında o kadar çok berekete vesile olacaktır. Bunun içindir ki Yüce Rabbimiz, Allah Resulü'nün şahsında tüm insanlığa şu mesajı verir. Ne zaman boşta kalırsan hemen ayağa kalk ve kendini hayırlı bir işle meşgul et. Şu ayeti kerimede de gayret ve çalışmanın ve aktif olarak bir sorumluluk üstlenmenin insana fazilet ve üstünlük vereceğine dikkat çekilir. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece itibarıyla oturanlara üstün kılmıştır. Hülasa, boş vakitler, ne yapacağını bilen şuurlu insanlar için büyük bir nimetken, ne yapacağını bilemeyen ya da bilse bile anlamsız bir şekilde boş boş oturan ya da dolaşanlar için boğucu ve çürütücü karanlık bir girdaba dönüşür. Değerli dinleyenler, programımıza son olarak Adem Ergül imzalı Boşluk Girdap Oluşturur başlıklı yazısını paylaştık Genç Dergisi'nin Mart 2018 sayısından. Böylelikle programımızı noktalıyoruz bu akşamlıkta. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.